Allah'tan başkasının alakasını kesmeyenler, kalbinde dünya sevgisi olanlar, hala maddenin içinde gömülü olanların, onların meyveleri olmayacaktır. İbn-i Atan'ın da ifade ettiği gibi, vücudunu yokluk toprağına göm, yokluk toprağına gömülmeyenden yeşerenin meyvesi olmaz. Hakikatte Müslüman radikal olmaz, Rabbani olur. Her Rabbani aynı zamanda radikaldir. Ama her radikal Rabbani değildir. İslam ahlakına sahip olmayanlar radikal olsalar da Rabbani sayılamazlar.
İnnel hamdülillah, nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Hud suresinde Hazreti Salih Aleyhisselam'ın kıssasını anlatmış idik. Allah Azze ve Celle bu surede peygamberler kervanından birkaç tane misal veriyor. Nuh Aleyhisselam ile başlamış, Hud Aleyhisselam ile devam etmiş, sonra Salih Aleyhisselam kıssasına geçilmişti. Salih Aleyhisselam onlara tevhidi anlattığı zaman, sanki tevhidin hiçbir delili yokmuş gibi, senin anlattıklarından şüphe ediyoruz demişlerdi. Anlattıkların doğru mu değil mi, şüphe içerisindeyiz ey Salih dediler. Hem de endişe içerisindeyiz. Senin bu getirdiğin din sonuçtan ne gibi şeylerimizi alıp götürecek? Endişe ediyoruz dediler. Halbuki tevhid onlardan bir şeyler götürmeye gelmedi. Onları adam yapmaya gelmişti. Şirk onlardan çok şeyler almış götürmüştü. Şirk onları insanlıktan çıkarmıştı. Kullara kulluk yapar hale gelmişlerdi. İnsanlık şerefinden mahrum olmuşlardı. Diktatörlerin emrine uyuyorlardı. Kullara kulluk yapıyorlardı. Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapmak istemiyorlardı. Tevhid aslında bir özgürlük hareketidir. Onlar ise özgür olmak istemediler. Hem nefislerine karşı özgür olacaklardı bu şekilde, hem de başlarındaki reislerine karşı, insanlara karşı, hem de şeytana karşı özgürlük kazanacaklardı. Aslında tevhidi hareket, Rabbani hareket aslında insanlara özgürlüklerini veren bir harekettir. Allah'a kul olmayanlar her şeyin kulu kölesi olurlar. Onun için Allah Azze ve Celle sürekli olarak insana peygamber gönderdi. İnsanlara özgürlüğü öğretsinler diye, insanlara kullara kulluk yapmayın demek için sürekli peygamberler gönderilmişti. Onlar ise özgürlükten yana yer almadılar. Onlar atalarının izinden gitmeyi tercih ettiler. Halbuki ataları yanlış yolda ise yine onların izinden mi gidecekler? Onlardan evvelki ataları da belki salih insanlardı. Zaman içerisinde bozulmuş idiler. Ve şimdi sadece kendi atalarını görüyorlardı. Birkaç nesli biliyorlardı sadece. Halbuki onlardan evvelki ataları da aslında salih insanlardı. Hepsinden evvel bir kere sonuçta en geriye doğru giderseniz Hazreti Adem'e kadar gidersiniz. İşte asıl atamız oydu ve o bize tevhidi öğretmişti. Onlar ise yakın atalarına bakmak istediler. Halbuki insanlığın ilk atası Hazreti Adem'di ve o bir peygamberdi. Allah Azze ve Celle onlara gelin özgür olun dediği halde, bunun için peygamber gönderdiği halde, onlar atalarının ve örf adetlerinin kölesi durumuna gelmişlerdi. Tevhidi hareket aslında insanları atalarının köleliğinden de kurtarır, diktatörlerin köleliğinden de kurtarır, nefse kulluktan da şeytana kulluktan da kurtarır. Onların üzerindeki ataleti atar, onlardaki o fikir tembelliğini üzerlerinden kaldırır, onları düşünmeye sevk eder. Atalarınızın yolu yanlışsa da onların izinden mi gideceksiniz demek suretiyle Allah Azze ve Celle peygamberleri ile bunu söylemekle onların üzerindeki o ölü toprağını da silkeler aslında. Peygamberler esas itibariyle insanların yalnızca kalplerini değil fikirlerini de harekete geçiren liderlerdir. Durum böyle olduğu halde onlar yine de peygamberlere tabi olmak istemiyorlar. Köleliğe alışmışlardı çünkü. Köleliğe alışanlar bir türlü özgürlüğü hazmedemiyorlar. Senin getirdiğin davadan şüphe içerisindeyiz diyorlardı. Halbuki şirkten şüphe içinde olmalıydılar. Şirkin doğruluğuna dair en ufak bir deliller varsa göstersinler. Şirkin doğruluğuna dair hiçbir delil ellerinde olmadığı halde ataların izinden gidiyorlardı. Sadece atalarımızdan gördüğümüz için diyecek kadar da basitleşiyorlardı. Hiçbir akli muhakeme kullanmıyorlardı. Ataların izinden neden gidiyorlardı? Şirkin acaba kainatta bir delilini bulmuşlardı da ondan dolayı mı? Acaba Allah Azze ve Celle'nin ortaklarını görmüşlerdi de ondan dolayı mı? Acaba kainatta Allah'tan başka ilahın olacağına dair deliller mi vardı? Yoksa bir memlekette nasıl ki iki tane baş olacak olursa o memlekette huzur olmaz, düzen olmaz. Aynı şekilde kainatta da iki tane ilah olacak olsaydı kainatta düzen olmayacaktı. Göklerde ve yeryüzünde fesat olacaktı, karışıklıklar meydana gelecekti. Acaba göklerde ve yeryüzünde bir karışıklık mı vardı? İlahlar arasında bir çatışma mı oluyordu da onlar o yüzden birden fazla ilaha inanıyorlardı? Acaba şirkin lehinde bir delil mi görmüşlerdi kainatta? Böyle bir şey mümkün değildi. Şirkin lehinde bir delil olmadığı halde şirki sorgulayacaklarına tevhidi sorguluyorlardı. Şirkten şüphe edeceklerine tevhidden şüphe ediyorlardı. Hangi delilin var diyorlardı. Sanki şirkin bir delili varmış gibi. Peygamberden peygamberliğine dair, tevhidin doğruluğuna dair delil istiyorlardı. Halbuki kainat kitabı tevhidin doğruluğuna dair en büyük delildir. Kainata baksalardı, mevcudattaki düzeni görselerdi, o zaman Allah'tan başka bir otoritenin olmadığını anlayacaklardı. Hakikatte onlar ellerindeki saltanatlarının da gitmesinden korkuyorlardı. Onlar peygambere tabi olacak olurlarsa o takdirde artık istedikleri gibi yaşayamayacaklarını düşünüyorlardı. Şüphe içerisinde izlerken hakikatte tevhidden şüphe edilmesini gerektiren bir şey olduğundan değil, Allah'tan başka bir otoritenin kainatta olmadığı ve olmayacağı aslında her akıllı insanın anlayabileceği bir hakikattir. Ama onlar bu hakikati görmek istemiyorlardı. Şüphe ediyoruz senin anlattıklarından diyorlardı. Şüphe edenlerin yapması gereken şey araştırma yapmaktır. Araştırma yapa yapa bir gün gelecek, inanç aşamasına yükseleceklerdi. Önce şüphe edecekler, araştırmaları sonucunda zan aşamasına yükselecekler. Artık şüpheler azalmaya başlayacak, ilmi delilleri görecekler. İşte o zaman zan aşamasına yükselecekler. Şüpheleri azaldıkça azalacak ve eninde sonunda araştırmaya eğer devam edecek olurlarsa o takdirde inanç aşamasına ulaşacaklar ve bir gün gelecek tamam doğru olduğuna inandım diyeceklerdi. Ama onlar şüphelenen insanın yapması gerekeni yapmıyorlardı. Araştırma yapmıyorlardı, kafa yormuyorlardı. Sadece Hazreti Salih ile çatışmayı tercih ediyorlardı. Ondan mucize isteyenler o mucize onlara verildiği halde mucize inkar ettiler. Şu kayanın içerisinden koca bir deve çıksın dediler. Hem de 10 aylık gebe olsun dediler. Allah Azze ve Celle Hazreti Salih'in duasını kabul etti. Ve o kayanın içerisinden 10 aylık gebe deve çıktı. Ve sonra aman bu deveye dokunmayın dedi. Nakatullah'tır bu, Allah'ın devesidir. Her ne kadar sıfatları Kur'an'da zikredilmiyorsa da nakatullah ifadesinden anlaşılıyor ki bu özel bir devedir. Evet bütün develer Allah'ındır ama demek ki bunun hakkında özellikle bu ifade seçildiğine göre demek ki bu deve daha özel bir deve olmalıydı. Ve o deveyi öldürmeyin dedi. O devenin su hakkına karışmayın. O deve gelecek, su içecek ve size süt olarak verecek. Ona dokunmayın dedi. Fakat ona dokundular. Çünkü iman edenlerin çoğaldığını gördüler. İman edenlerin çoğalacağını anlayınca o deveyi öldürdüler. Daha evvelki derste de ifade ettiğim gibi milli menfaatlerini de terk etmiş oldular. Müslümanların çoğalacağını anlayınca milli menfaatleri olan o deveyi terk ettiler. O deveyi öldürdüler. Demek ki bunlar tevhidin hakim olacağını gördüklerinde, kendi saltanatlarının yıkılacağını gördüklerinde milletlerinin menfaatlerini düşünmeyen alçaklardırlar. Demek ki bunlar kendi saltanatları devam etsin diye milletlerinin menfaatını düşünmeyen kimselerdirler. Milletlerinin menfaatı neydi halbuki o deve? Deveyi öldürmemeliydiler. Onlar deveyi öldürmeyi tercih ettiler. Allah Azze ve Celle işte o zaman onları yerle bir etti. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِزَنْبِهِمْ فَسَوَّهَا Allah Azze ve Celle onları dümdüz ediverdi. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا Ve Allah yaptığı bu işten korkacak da değil. Allah Azze ve Celle onları azap ettiği zaman acaba bunun sonunda ne olur diyecek de değil. Acaba onlar bana ne yaparlar diye korkacak da değil. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا İnsanlar korkarlar yaptıklarının akıbetinden. Allah Azze ve Celle korkacak değil. İşte o şekilde Semud kavmi de yerle bir edilmiş oldular. Allah Azze ve Celle ondan sonra Hazreti İbrahim'in kıssasına kısaca temas edip asıl kıssa olan Hazreti Lut'un kıssasına geçiş yapıyor. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا Bizim Resullerimiz yani melekler İbrahim'e müjde ile geldikleri zaman ona selam dediler, o da onlara selam dedi. Bu Allah'ın selamıydı tabi. Rastgele bir selam değildi bu. Bugünkü gençlerin söylediği gibi Allah'ın selamı olmaktan çok uzak olan o selam şekli gibi bir selam değildi bu. Bu Allah'ın selamıydı, melekenin verdiği selam. Ona müjdelerle gelmişlerdi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, onlara neden geldiklerini bile sormadan onlara ev sahipliği yapmaya çalıştı. Onlar Hazreti İbrahim'e müjdelerle gelmişlerdi. Kur'an-ı Kerim hangi müjdele geldiklerini burada hemen söylemiyor. Fakat Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ev sahipliğine bizim dikkatimizi çekiyor. O daha onlarla konuşmadan selamlarını alır almaz hemen onlara bir buzağı kızarttı ve getirdi. فَمَا لَبِسَ اَنْ جَاءَ بِعَجْلٍ حَن۪يذٍ Çok beklemeden hemen onlara bir buzağı kızarttı ve aldı getirdi. فَلَمَّا رَأَى اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُوا اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَبْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفًا Baktı ki onlar elini uzatmıyorlar yemeğe. Çünkü melekler yemek yemezler. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kalbine bir korku düştü. Kimdi bunlar? Bunlar neden yemek yemiyorlardı? Ya onların melek olduğunu o anda anladı, yahut da onların kötü niyetle gelmiş kimseler olduğunu düşündü. Çünkü bedevilerde öyle bir adet vardı. Bir insan eğer ev sahibinin sunduğu yemeği yemiyorsa, ev sahibine bir kötülük için gelmiş olabilir. Onun yemeğini yemiyor ki, düşmanlığını anlatmak istiyor belki de. Belki biraz sonra bir kötülük yapacak, o yüzden onun yemeğine tenezzül etmiyor gibi davranıyor. Ondan dolayı olabilirdi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam o yüzden kalbine bir korku düştü. Endişeye kapıldı. Bunlar kimdi? Merak etti. Ya bunlar düşman idiler, kendisine kötülük yapmaya gelmişlerdi. O zaman İbrahim Aleyhisselam yaklaşık olarak 100 yaşındaydı. Tevrat'ın verdiği bilgiye göre. Kitab-ı Mukaddes'te verilen bilgiye göre. İbrahim Aleyhisselam 100 yaşında olduğu için kendisinden bir kötülük yapacaklarından korkmuş da olabilir. Ama onların peygamberlik hisleriyle bir melek olduğunu, melekler olduğunu anlamış da olabilir. Eğer melek iseler, melekler insan kılığından geldikleri zaman azap için gelirlerdi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bunu da biliyordu. Neden gelmiş olabilir bu melekler? Demek ki bunlar azap için gelmişler. Eğer insan kılığında gelmişlerse bu azap için geldiklerini gösteriyordu büyük ihtimalle. Azap için gelmemiş olsaydılar melek olarak gelirlerdi. Başka zamanlarda nasıl vahiy getiriyordu Cebrail Aleyhisselam, yine o şekilde melek suretinde veya başka bir şekilde görmeden de olabilir bu. Kendisini göstererek de olabilir ama melek suretinde gelmesi beklenirdi. Halbuki bu sefer insan kılığında gelmişlerdi. Ve bir tane değil birkaç tane gelmişti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam onlardan korkuya düştü. Allah Azze ve Celle buradan İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına uzun uzun temas etmeyecek ama İbrahim Aleyhisselam'ın ne kadar ev sahibi olduğunu gösteriyor evvela bize. Ve ona müjdelerle geldiklerini ifade ediyor. Demek ki peygamberlerin atası Hazreti İbrahim'in kavmi henüz burada zikredilmiyor. Onun Nemrut'la olan mücadelesine burada temas edilmeyecek. Ama başka yerlerde Nemrut'la olan mücadelesi ve Nemrut'un ona ateşe atmasına temas edilir. Burada ise onlara temas edilmiyor. Burada sadece Hazreti İbrahim'e gelecek o müjdenin, verilecek olan o müjdeden bahsediliyor. Ve Hazreti Lut'a gidecek esas bu melekler. Asıl onun için gönderilmişler. Onun kavmini azap edecekler. Fakat Hazreti İbrahim'e evvela uğruyorlar. Çünkü Hazreti İbrahim Lut Aleyhisselam'ın akrabasıydı. Ve aynı zamanda bunlar peygamberlik yapıyorlardı. Mesafeleri de çok uzak değildi. Yakın bölgelerde yaşıyorlardı. İbrahim Aleyhisselam kendi bölgesine peygamber olarak gönderilmiş. Lut Aleyhisselam da kendi bölgesine peygamber olarak gönderilmişti. Lut Aleyhisselam Hazreti İbrahim'in şeriatı üzere hükmediyordu. Hazreti İbrahim'in tabilerindendi bir bakıma. Hazreti İbrahim esas o günün en büyük peygamberi, Lut Aleyhisselam ise ondan daha düşük derecede bir peygamber olarak o bölgedeki kavimlere gönderilmiş idi. Sedom denilen millete, o şehirlere gönderilmişti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam onların yemeği yemediğini görünce şaşırmıştı bir taraftan. Karısı da bir taraftan şaşırmıştı. Çünkü karı koca ikisi de onlara hizmet ediyorlardı. Hacer değil bu karısı, Sarra. O çocuğu olmayan kadın, kısır olan kadın. Çocuğu olmadığından dolayı Hazreti İbrahim Aleyhisselam ondan sonra Hacer anamız ile evlenmiş idi. Ondan Hazreti İsmail doğmuştu. Şimdi ise Allah Azze ve Celle çocuk bekleyen Sarra'ya müjdelemek istiyordu artık. Artık o da bu kadar yıldır, Sarra da 90 yaşına gelmişti, kısır bir kadındı. İhtiyar idi ve Allah Azze ve Celle artık onun da gözünü aydın etmek istiyordu. Nasıl ki bugüne kadar nicelerinin gözünü aydın etti Allah. Nicelerini gençken çocuk sahibi etti. Nicelerini ise ümidi kesilmiş olduğu yıllarda çocuk sahibi etti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da Rabbinden bir evlat istediği zaman onun da gözünü aydın etmiş idi ve ona İsmail'i vermişti. Allah Azze ve Celle şimdi ise Sarra'nın gözünü aydın etmek istiyordu. Fakat onlara hizmet eden Sarra Hatun onların yemeğe elini uzatmadığını gördüğü zaman bir taraftan şaşırıyor, belki bir taraftan da kızıyordu. Ben 90 yaşında bir ihtiyar kadının
Kocam da 100 yaşında bir ihtiyar. Biz bunlara kalkmışız, hizmet ediyoruz bu gençlere. Fakat onlar bizim verdiğimiz yemeğe tenezzül etmiyor, yemiyorlar. Bir bakıma belki böyle içinden kızıyordu. Şaşırıyordu belki. Neden bunlar elin yemeğe uzatmıyorlardı? قَالُوا لَا تَخَفْ اِنَّا اُرْسِنَّا اِلَى قَوْمِ لُوتُ İşte onların böyle korku dolu bakışları içerisinde o Resuller yani melekler onlara şunu söylediler İbrahim Aleyhisselam'a, korkma dediler. Korkma, biz sana gönderilmiş değiliz. Biz Lut kavmine gönderildik. Lut kavmini Allah Azze ve Celle azap edecek. Onların girmiş olduğu o pislikten dolayı, o pis ahlaklarından dolayı ve şirkten dolayı onlar Allah azap edecek. Sana gönderilmedik ey İbrahim. Senin kavmini helak etmek üzere görevlendirilmedik biz. Lut'un kavmini helak etmek üzere görevlendirildik ama evvela sana uğradık. Çünkü Lut bilirsin ki senin akrabandır. Ve sen onlara karşı merhametlisin. Evvela sana bilgi vermeye geldik. Sen bilesin Allah Azze ve Celle onları azap edecek. Hazreti İbrahim Aleyhisselam onlarla tartışmaya başlayacaktır. Neden diyecek? Ey Rabbim neden? Neden onları azap edeceksin? Biraz daha mühlet versene. Hazreti İbrahim Aleyhisselam çok yumuşak bir insan idi. O yüzden Rabbi ile tartışmaya girmişti. Ey Rabbim diyordu, biraz daha mühlet versen. Belki onların içerisinden bazıları anlarlar Rabbim. Belki onların içinden bir kısmı anlayacaktır. Nasıl ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten dönüşünde azap melekleri gelmişti yanına. Ya Resulallah dediler, Allah bizi gönderdi. Eğer istersen Allah Azze ve Celle şu dağı kaldırıp bu milletin başına geçirmemiz için bize müsaade etti. Sen istiyorsan emret ya Resulallah. Şu dağı kaldıralım. Cebrail Aleyhisselam söylüyordu. Yanında dağ meleği var diyordu ya Muhammed. Yanında dağ meleği var. Eğer istersen kaldıracak bu dağı, bu Taiflilerin başına geçirecek. Allah'ın Resulü de Halim idi. O da aynı şekilde babası, atası İbrahim gibi hayır diyordu. Belki dedi onların içerisinden la ilahe illallah diyen birisi çıkar. Allah'ın Resulleri ekseriyette bu şekilde konuşmuşlardır. Bazen Hazreti Musa Aleyhisselam gibi, bazen Nuh Aleyhisselam gibi azap isteyenler de olmuştur. Uzun süre tebliğden sonra, artık onların anlamayacağı meydana çıktıktan sonra, ne kadar artık tebliğ edilirse edilsin hiçbir zaman değişmeyecekleri meydana çıktıktan sonra, ya Rabbi bunların kökünü kazı diyecektir Nuh Aleyhisselam. Artık bunlardan adam çıkmayacak. Bunlardan la ilahe illallah diyen insan çıkmayacak. Bunlardan doğan da bunlar gibi olacak. Bunlar kendileri gibilerini doğuracaklar. Bunlardan kimseyi bırakma yeryüzünde Rabbim. Allah Azze ve Celle böyle söyleyen peygamberinin de duasını kabul eder. İbrahim Aleyhisselam burada yumuşak huylu, merhametli bir insan olarak Allah'tan müsaade isteyecektir ama Allah Azze ve Celle kabul etmeyecektir bunu. Çünkü Hazreti İbrahim evet merhametlidir ama Hazreti İbrahim Aleyhisselam adalet noktasını sonraya bırakıyordu. Onu ikinci plana bırakıyordu. Halbuki Allah Azze ve Celle ise artık adaletle muamele etmek istiyordu. Onların layık olduğu cezayı onlara vermek istiyordu. Biz dediler Lut kavmine gönderildik. Ve mre'atuhu kaimetun fetahiket. O sırada karısı da ayaktaydı. Hazreti İbrahim'in karısı Sarra. O sırada ayaktaydı ve güldü. Neden güldü acaba? Bu konuda değişik şeyler söylenmiştir ama onun o meleklerin kendilerine gönderilmediğini anladığı için gülmüş olsa gerek. Çünkü çocuk müjdesi daha sonra verilecektir. Güldükten sonra verilecek. Eğer çocuk müjdesi daha evvel verilmiş olsaydı, ondan sonra gülmüş olsaydı, o takdirde diyecektik ki çocuk müjdesinden dolayı gülmüş olabilir. Halbuki çocuk müjdesi daha sonra verilecek. O müjde verilmeden evvel gülmüştü. Çünkü o gelen meleklerin kendilerine gönderilmediğini anlamıştı. Lut kavmine gönderildiğini anlamıştı. İşte Hazreti Sarra da demek ki Lut kavmine meleklerin azap etmesinden memnun idi. Çünkü o bölgede bütün millet biliyordu Lut kavminin yaptığı pisliği. Erkekler erkeklerle cinsi münasebette bulunuyorlardı. Lutilik denilen, yanlış şekilde isimlendirilmiş olsa da, yani Lut kavmine mensup olanların yaptığı şey manasında, Lut kavminin yapmış olduğu o pislik manasında, Lutilik denilmiştir ama her ne kadar öyle denilmiş olsa da, Lut kavminin yaptığı şey dense daha uygun olur. Ve onların yaptığını Hazreti Sarra da biliyordu ve o yüzden o azap meleklerinin onlara gelmesinden memnun idi. İstiyordu ki evet onlar helak edilsinler. Çünkü onlar layıktılar. Kendilerine gelmemişti melekler. Kendi kavimler içerisinde Müslümanlar vardı. Hazreti İbrahim'e tabi olanlar vardı. O yüzden onlara azabın gelmemiş olmasına sevinmişti Sarra. Ve Lut'un kavmine geldiğinden dolayı da sevinmişti. İşte o böyle gülünce, madem ki Lut'un kavmine gelmiş, layık olanlara gelmiş madem bu azap, فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقِ ve işte o zaman güldü ve biz de onu İshak ile müjdeledik. Allah Azze ve Celle burada Hazreti İbrahim'i değil Hazreti Sarra'yı müjdeledik buyuruyor. Halbuki doğacak olan çocuk aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam'ın da çocuğu olacak tabi. Ama Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı daha evvel doğmuş olan İsmail'i var. Hacer'den doğmuş olan İsmail'i var nasılsa. O zaten bir kez de olsa baba olmuş. Nasılsa onun nur topu gibi bir oğlu var. Ama Sarra'nın çocuğu olmamıştı. O yüzden Allah Azze ve Celle özellikle onu müjdeliyordu. Ve onu müjdeledik buyuruyor. Onu İshak ile müjdeledik. Ey Sarra, sana İshak adında bir çocuk verilecek. Oğlan çocuğu verilecek. Ve ondan sonra da Yakup olacak. Onun neslinden Yakup peygamber de dünyaya gelecek. فَبَشَّرْنَهَ بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَى إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ Biz onu o zaman İshak ile müjdeledik ve İshak'tan sonra da onun ardından Yakup ile müjdeledik. Yani Yakup aleyhisselam İshak'ın çocuğu olacaktı. Demek ki Hazreti İshak'ın çocuğu olacaktı. Demek ki Tevrat'ta, Kitab-ı Mukaddes'te iddia edildiği gibi değil. Demek ehli kitabın iddia ettiği gibi değil. Demek İbrahim Aleyhisselam'ın kesmeye çalıştığı çocuğu İsmail imiş, İshak değil. Onlar Hazreti İbrahim'in kesmeye çalıştığı çocuğun İshak olduğunu söylerler. Halbuki bizim kaynaklarımızda bunun İsmail olduğu bildirilir. Ve işte Kur'an da buna burada işaret buyuruyor. Çünkü buyuruyor ki İshak'a Yakup, İshak'tan sonra Yakup'u müjdeledik. Demek İshak'ın bir çocuğu olacak, adı Yakup olacak. Demek ki o halde o boğazlanan çocuk değil. Daha çünkü o zaman daha çocuk iken boğazlanacak olursa, o takdirde onun neslinden nasıl Yakup meydana gelecek? Demek ki kesilecek olan İshak değil. Demek ki kesilecek olan İsmail Aleyhisselam'dır. Allah Azze ve Celle'nin kes diye emrettiği demek ki İsmail'dir. Demek ki İslam'ın vermiş olduğu malumat doğrudur. Bütün kitaplarında tahrifatlar yapanlar işte bu bilgiyi de tahrif etmişlerdi. Allah Azze ve Celle bu şekilden İbrahim Aleyhisselam'a ve karısı Sarra'ya İshak'ı müjdeliyordu. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak olacak ve İshak'ın soyundan bütün peygamberler gelecek. İshak'ın soyundan Yakup gelecek, Yusuf gelecek, Musa gelecek ve en sonunda Hazreti İsa gelecek. Bu arada onlarca belki yüzlerce peygamber gelecek, İsrailoğullarının peygamberleri olacaklar bunlar. İşte İsrailoğulları yani Yahudiler İshak'ın soyundan geliyorlar. Hazreti Musa çünkü İshak'ın soyundan gelmiş idi. Ve Allah Azze ve Celle onlar ne zaman ki görevlerini yapmamaya başladılar, o zaman onlardan o şerefi çekti aldı. Hazreti İshak Aleyhisselam'ın soyundan geliyordu bütün peygamberler ama Allah Azze ve Celle son peygamberini Hazreti İsmail'in soyundan gönderecektir. Allah Resulü Hazreti İsmail'in soyundan gönderildi. Çünkü onlar layık olmadılar. Hazreti İshak'ın nesli layık olduğu müddetçe Allah Azze ve Celle onlardan peygamber gönderdi. Ne zaman ki layık olmamaya başladılar, defalarca peygamber gönderilmesine rağmen, Tevrat'ı tahrif ettiler, Hazreti İsa'yı öldürmeye kalktılar, İncil'i de bozdular. İşte o zaman Allah Azze ve Celle son peygamberini İsmail'in soyundan gönderdi. Hazreti İsa Aleyhisselam'a sorulmuştu, Barnabas İncil'inde anlatır. Son peygamber, ahir zaman peygamber sen misin? Hayır dedi. O son peygamber peki kimin soyundan gelecektir dediler. İshak'ın soyundan mı, İsmail'in soyundan mı? İsmail'in soyundan gelecek dedi Hazreti İsa aleyhisselam. İşte o zaman Hazreti İsa'yı öldürmeye kalktılar. Çünkü kendilerinin soyundan gelmeyeceğini anladılar. Bunu söyleyen büyük peygamberi, Mesih'i öldürmeye kalktılar. Halbuki Allah Azze ve Celle katında ne İshak'ın soyundan gelmesinin önemi var ne İsmail'in. Allah Azze ve Celle katında İsmail de İshak da ikisi de büyük peygamberler idi. Sonuçta ırkçılığın bir manası yoktu. Ama onlar layık olmayınca Allah Azze ve Celle onlardan alıyordu. Yoksa İshak da aynıydı, İsmail de aynıydı. Onlar meseleye böyle bakmıyorlardı. Peygamberler arasında ayrım yapıyorlardı. O yüzden Bakara'nın sonunda halk arasında emine Resul olarak bilinen Bakara'nın son iki ayetinde لَا نُفَرْلُكُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ buyurur. Biz peygamberler arasında ayrım gözetmeyiz yani. Allah Azze ve Celle bize bunu öğretti. Ümmeti Muhammed İshak ile İsmail arasında bir ayrım gözetmiyor. Ama ümmeti Musa İshak ile İsmail arasında bir ayrım gözetti. Tarih boyunca bunun için çok zulümler yaptılar. Hazreti İsa'yı bile öldürmeye kalktılar. Halbuki Hazreti İsa da İshak'ın soyundandı. Hani Peygamberimiz İsmail'in soyundan gelmiş diye onu öldürmeye kalktılar. Hadi o neyse ya İsmail ya İsa aleyhisselamı neden öldürmeye kalktılar? O İshak'ın soyundandı halbuki. Ve İshak ile İsa arasında gelen birçok peygamberi öldürdüler. Kur'an-ı Kerim onların peygamberleri haksız yere öldürdüklerini birkaç defa ifade eder. يَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ Haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Halbuki o peygamberlerin hepsi de İshak'ın soyundandı. Bunlar aslında tam ırkçı bile değiller. Bazen ırkçı olduklarını söylüyorsak da, evet ırkçılık damarları vardır, kuvvetlidir ama bunlar yine de ırkçılıktan da öte aslında işlerine geldiği zaman tevhidle mücadele ediyorlar. Şirk içerisinde olduklarını onların yüzüne vuran bir peygamber geldiği zaman, onların işine gelmeyen hükümler getirdiği zaman, onların nefsine hoş gelmeyen hükümler getirdiğinde o peygamberleri öldürmeye kalkıyorlardı. Halbuki o peygamberler kendi soylarından geliyordu. Demek ki bunların kabul edebilmesi için hem onların soyundan olması lazım bir peygamberin, hem de onların hoşuna gitmeyen hükümleri getirmemesi lazım. Onların hoşuna giden şeyleri söylemesi lazım. Halbuki peygamberler doğruları söylemekle görevlidirler. İnsanlara tabi olacak değiller. İnsanların dediğini diyecek değiller peygamberler. Onların hoşuna giden şeyleri söyleyecek değiller. Onlar Rablerinden aldıklarını aynen ifade etmekle mükelleftirler. O yüzden o peygamberleri öldürüyorlardı. Kur'an öyle buyuruyor. O peygamberler onlara ne zaman nefislerin hoşuna gitmeyen şeyleri getirse, hangi hükümler gelmişse o hükümler onların nefsinin hoşuna gitmediği zaman o peygamberleri öldürürlerdi. Bazı rivayetlerde günde 300 peygamber öldürdükleri ifade edilir. Küçük peygamberler. Her bölgeye, her kavme, her köye bir peygamber gönderiliyordu. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde hiçbir şey söyleyemesinler diye. Hiçbir mazeretler olmasın diye. Ya Rabbi bize bir peygamber gelmedi demesinler diye. Bu şekilde onlara bir sürü peygamber, birçok peygamber gönderilmişti ama ya bir kısmını öldürdüler yahut da o peygamberleri çok uğraştırdılar. Hatta büyük peygamberler Hazreti Musa Aleyhisselam'ı bile çok uğraştırdılar. Hazreti Musa Aleyhisselam ellerinden yıldı usandı. Ya Rabbi dedi benimle bu zalim milletin arasını ayır ya Rabbi. Hazreti Musa Aleyhisselam kendi kavmine beddua ediyordu. Kendi ümmetine beddua etmek zorunda kalmıştı. Benimle bu zalim milletin arasını ayır ya Rabbi. Allah'ın Resulü Hazreti Musa Aleyhisselam böyle söyleyecekti. Hazreti İshak'ın soyundan gelen Musa. Onlara Allah Azze ve Celle bu şekilde müjdeler verdi. Size İshak adında bir evlat verilecek. Allah Azze ve Celle kendi koymuş olduğu kanunlarla mukayyet değil. Her ne kadar yaşlıların çocuğu olmuyorsa da fakat o kanunu koyan Allah istediği zaman istediği kişiler için kanunu değiştirir. İşte onu duyduğu zaman o sarra şaşırmıştı. Kâlet dedi ki ya veylete e'elidu ve ene acuzun ve hâze be'li şeyha. Nasıl olur böyle bir şey dedi. Yazıklar olsun bana dedi. Yani ah ben nerede o iş nerede der gibi bir şey bu. Nasıl olsun ki öyle bir şey. Ya veylete derken, yazıklar olsun bana derken yani kastettiği şey aslında nerede o günler demek gibi bir şey yani bunun Türkçesi. Nerede o günler öyle bir şey olabilir mi ki yani? Mümkün mü ki öyle bir şey? Ben dedi ben mi doğuracağım ben yaşlı kısır bir kadın iken ve şu kocam da ihtiyar bir insan iken kocamış iken bizim çocuğumuz nasıl olacak dedim. İnne hâze leşeyun acîb. Bu dedi eğer olacaksa acayip bir şey olacak bu. Evet acayip bir şeydi. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin her şeye kudreti yeter idi. Evet 90 yaşında bir kadının doğurduğu görülmemişti o zamandan. Belki onlardan çok evvel Hazreti Nuh Aleyhisselam döneminde insanların 5-600 sene, 1000 sene, 1200 sene yaşadığı o dönemlerde 90 yaşında belki 200-300 yaşında kadınlar da doğuruyor olabilirler. Ama bunların yaşadığı dönemde böyle bir olay olmamıştı. Nasıl ki Allah Azze ve Celle Hazreti İshak'ın soyundan gelen Hazreti İsa'yı da bu şekilde olağanüstü bir şekilde dünyaya getirmedi mi? Şimdi Hazreti İshak'ın doğumu da bir mucize olacak. Hazreti İshak'ın soyundan gelen Hazreti İsa'nın doğumu da bir mucize olacak. Hazreti İsa'nın annesi Meryem'e de Allah Azze ve Celle kocasız olarak çocuk verecek. O zaman Meryem de şaşıracak. Nasıl olur böyle bir şey diyecek. Bana bir beşer dokunmamışken, benim bir erkeğim olmamışken, ne namuslu bir şekilde nikah yoluyla, ne de namussuzca hiçbir erkek bana dokunmamışken nasıl benim çocuğum olur? O zaman melekler ona izâ kadâ emrân fe innemâ yekûlû lehû kûn fe yekûn demişlerdi. Allah bir şey hükmettiği zaman ol der oluverir. Ey Meryem senin karşında Rabbul Alemin var. Onun çocuk meydana getirmesi için senin bir kocaya ihtiyacın yok. O başka insanlar için bazı kanunlar koymuş olabilir. Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu kanunlar insanları bağlar, Allah'ı bağlayacak değil. Su aşağıya doğru akar. Bir cismi bıraktığınız zaman aşağı doğru düşer. Yer çekimi vardır çünkü. Bu kanunlar insanları bağlar, Allah'ı bağlayacak değil. Allah Azze ve Celle istediği zaman bir şey yukarıya doğru da gider. Su yukarıya doğru da akar. Bunlar Allah'ı bağlayacak değil. Allah Azze ve Celle kendini bağlayacak kanunlar koyacak değil. Nasıl ki Hazreti Meryem'e böyle söylenmişti. Şimdi Hazreti Sarra'ya aynı şey söylenir. Nasıl böyle bir şey söylersin? Ey bu evin hanımı, ey İbrahim'in karısı, sen bilmiyor musun ki Hazreti İbrahim'i ateşe atacaklardı. Attılar da Allah Azze ve Celle onu ateşten kurtardı hatırlamıyor musun? Putları hani yıkmıştı yere, hepsini devirmişti, onu ateşe attılar. Allah Azze ve Celle ateşe serin ol dedi ve ateş serin oldu İbrahim'e. Hatırlamıyor musun o günlerim? Halbuki ateş normalde insanı yakması lazım. O Allah'ın kanununa göre, ateşe verilmiş olan talimata göre, ateşle ilgili verilmiş olan kanun, konulmuş olan kanuna göre ateşin yakması lazım. Halbuki ateş yakmadı, orada o kanun işlemedi. Çünkü Allah Azze ve Celle başka bir kanunu işletti. Allah'ın kanunlarını biz sayamayız ki. Bizim bildiğimiz 3-5 tane kanun. Halbuki Allah'ın başka nice kanunları var, biz onları bilemeyiz ki. Allah Azze ve Celle bir kanunu bırakır, başka bir kanunla amel eder. Hiçbir kanuna bağlı kalmak zorunda da değildir Allah. İşte Hazreti Sarra'ya melekler bunları söylediler. Dediler ki, قَالُوا اَتَعْجَبِينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ Sen dediler, şaşırıyor musun Allah'ın rahmetinden? Allah'ın işinden şaşırıyor musun? Allah sana merhamet edecek, sana çocuk verecek, buna mı hayret ediyorsun? Allah'ın kudretini bilmiyor musun? رَحْمَتُ ve وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَحْلَ الْبَيْتِ Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize ey ehl-i beyt. Ey bu evin halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize. Hatırlayın geçmişten bugüne kadar Allah size defalarca rahmet etti. Defalarca Allah sizi muhafaza etti. Nemrutların şerrinden Allah sizi muhafaza etti. Hazreti İbrahim görevini yaptı ve Allah o görevini yaptığı müddetçe onu muhafaza etti. Hatırlamıyor musun İsarra? Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize. İnnehu hamidun mecid. O Allah övülmeye layık olandır. Ve Allah rahmeti de bol olandır. Allah Azze ve Celle hem hamiddir hem meciddir. Sen dedi yani melekler, bunu bilmiyor musun ki? Allah'ın her şeye kudretini yettiğini bilmiyor musun ki? Bu şekilde Allah Azze ve Celle esas itibariyle hem onlara bir çocuk vereceğini ifade etmiş oluyor, hem de Allah Azze ve Celle'nin kendi koymuş olduğu kanunlara bağlı kalmak zorunda olmadığını da ifade etmiş oluyor bize. Ve bütün insanlara o gün Allah bağlı kalmak zorunda değildi, kendi koyduğu kanunlara bugün de bağlı kalmak zorunda değil. Ama Allah Azze ve Celle'nin kanunlarının sayısını biz bilemeyiz. Bir kanunundan vazgeçer, diğer kanunuyla muamele eder. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّعُوا وَجَاءَتْهُ بُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوتٍ. İşte Hazreti İbrahim'den o korku gidince, artık bu gelen bir azap olduğunu anladığı zaman, ama bu azabın kendi kavmine gelmediğini, Lut'un kavmine geldiğini anladığında ve Allah Azze ve Celle'nin de ona müjdeler gönderdiğini anladığı zaman, bir taraftan Lut kavminin helaki haber veriliyor, bir taraftan da aynı anda İbrahim Aleyhisselam'a İshak diye bir çocuğun verileceği müjdeleniyor. Bu iki haber bir anda veriliyordu. Hazreti İbrahim kıssası anlatılırken aslında Kureyşli müşriklere de şu mesaj veriliyor. Ey Kureyş'in müşrikleri, ey İsmail'in soyundan gelenler, siz Hazreti İbrahim'in soyundan gelmekle övünüyorsunuz. İsmail'in soyundan gelmekle övünüyorsunuz. Siz biz İbrahim'in torunlarıyız diyorsunuz. Kabe'nin sahipleriyiz diyorsunuz. Kabe'nin bekçisiyiz diyorsunuz. Siz bununla övünüp duruyorsunuz. Halbuki bilesiniz ki İbrahim Aleyhisselam'ın izinden gitmiyorsunuz. Atanız İbrahim bir peygamber idi. Siz onun izinden gitmiyorsunuz. Ve siz Hazreti İbrahim'e verilen o şerefi de düşünmüyorsunuz. Hazreti İbrahim oraları bırakmış, memleketini bırakmış ve Filistin topraklarına doğru yol almış idi. Ve sonra Allah Azze ve Celle ona öyle bir şeref vermişti. Sonra Lut'un kavmine bir de bakın. Hazreti İbrahim bir göçebe olarak topraklarını bırakmış, başka yerlere gitmiş idi. Fakat daha sonra Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a ne büyük şeref verdi. Ve siz bugün onun torunları olmakla övünüyorsunuz. Halbuki bir de düşünün bakın, Lut'un kavmini bir düşünün. Lut'un kavmi refah içerisindeydi sizin gibi ey Mekkeliler. Zengince bir hayat yaşıyorlardı ey Mekkeliler. Sizin gibiydiler. Fakat Allah Azze ve Celle biraz sonra ifade edeceği gibi onları yerle bir edecek. Onlar yerle bir olacaklar ey Mekkeliler. Demek ki Hazreti İbrahim'e şeref verilirken, yükseltilirken, yüceltilirken, onun adı tarihe kazınırken, Lut'un kavmi ise yerle bir edilecek. Ey Mekkeliler, bunu düşünün ve bundan ibret alın. Allah Azze ve Celle bu şekilde Mekke müşriklerini tehdit etmiş oluyordu. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Lut'un kavmine olan merhameti de anlatılıyor. Peygamberlerin merhameti anlatılıyor bize. Hazreti İbrahim meseleyi anladığı zaman, onların Lut kavmine gönderilen azap melekleri olduğunu anladığı zaman onlarla tartışmaya başladı. Neden dedi? Acaba Allah müsaade edemez mi? Acaba müsaade edemez mi? Onlara biraz daha mühlet verilemez mi? Çünkü belki onların içerisinden bazıları iman edecekler. İnne İbrahim le halimun evvahun munib. Çünkü İbrahim muhakkak ki halim idi, yumuşak huyluydu. Ve evvah idi Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Çok ah çeker idi. Evvah kelimesi üzerine çok manalar verilmiştir. Yaklaşık 10 kadar mana verilmiştir. Çok dua eden en önemli manası o. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ellerini çok kaldırır, Allah'a çok dua eder idi. Çok tesbih ederdi. Yakini bir ilme sahip idi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam çok namaz kılar idi. Kuşluk namazı kılanlara da böyle isim verilir. Evvah denilir onlara da. Hazreti İbrahim aleyhisselam bu şekilde Rabbini çok anan, Rabbini çok zikreden, ona çok dua eden ve Rabbine çok secde eden bir insan idi. Evvah idi ve aynı zamanda munib idi. Rabbine yönelmiş idi, ondan başka şeylere de yönelmemişti. İnabe makamına işaret var burada. Tasavvuf kitaplarında anlatılan inabe makamı. Nasıl ki İslam makamı var, iman makamı var, ihsan makamı var, tebettül makamı var. Aynı şekilde bir de inabe makamı var. Bu makama ulaşmış olanlara da munib denir. Allah'tan başkasının alakasını kesmiş olanların makamı. Allah'a yönelmiş, ondan başkasına yönelmemiş olanların makamı. Ve tebettel ileyhi tebdile buyuruyor Kur'an. Ya sadece Rabbine tebettül edeceksin. Sadece Rabbine yöneleceksin ey Muhammed. Ve senle beraber iman edenler, onların içerisinde öncülük yapanlar, davayı omuzlamış olanlar, eğer bu davayı ilerilere götürmek istiyorlarsa, onların yapması gereken de budur. Tebettül makamına erişecekler. İnabe makamına erişecekler. Allah'tan başkasından alakalarını kesecekler. Sadece Allah'ı ve Allah'ın davasını düşünecekler. Ne zaman tebettül makamına ulaşırlarsa, ne zaman inabe makamına ulaşırlarsa, işte o zaman Allah Azze ve Celle onların eliyle büyük hizmetler takdir edecek. Tebettüle ulaşmamış olanlar, Allah'tan başkasının alakasını kesmeyenler, kalbinde dünya sevgisi olanlar, hala maddenin içinde gömülü olanların, onların meyveleri olmayacaktır. İbn Ata'nın da ifade ettiği gibi, vücudunu yokluk toprağına göm, yokluk toprağına gömülmeyenden yeşerenin meyvesi olmaz. Yani fenafillaha ulaşmadıkça, Allah'ta yok olmadıkça, hiçlik makamına ulaşmadıkça, bir hiç durumuna gelmedikçe senin ürünün güzel olmayacaktır. Hiçbir zaman yokluk toprağına gömülmeyenlerin meyvesi olmamıştır. Ne zaman yok olursan, sen bir hiç durumuna gelirsen, kendini bir hiç olarak görürsen, her şeyi Rabbinden bilirsen, kendinin kudretini sıfır olarak görürsen, işte o zaman Allah Azze ve Celle sana rahmetiyle muamele eder. Yokluk toprağına gömüldüğün için senden meyveler çıkar. Ve işte o zaman yeşerirsin. Meyveler vermeye başlarsın. Meyve vermenin şartı olarak bu zikrediliyor yani. Yokluk toprağına gömüleceksin. İnabe makamına ulaşacaksın. Allah'tan başka hiçbir şeyle alakan kalmayacak. Kalbinde hiçbir şeye yer olmayacak. Her ne kadar ruhban olmayacaksan da, dünyada yine de çalışacaksan da, ama dünya hiçbir zaman kalbinde yer etmeyecek. Banka cüzdanları hiçbir zaman kalbinde yer etmeyecek. Çekler, senetler, mallar ve mülkler, Mercedesler, evler, meskenler hiçbir zaman kalbinde yer etmeyecek. Çalışsan da yine de hiçbir zaman dünyayı kalbine sokmayacaksın. Kalbin tamamen dopdolu olacak muhabbetullah ile. Nasıl ki bir testinin içerisi tamamen su dolu ise, o testinin içerisine başka bir şey konulmaz. Artık o testi başka bir şey kabul etmez ya, işte aynen öyle muhabbetullah ile kalbi dolu olan adam, inabe makamına yükselmiş olan adam, Allah'tan başka bir şey düşünmez hale gelmiş olan adam, İşte öyle olanlar, onların kalbi zaten Allah'la dolu olduğu için başka bir şey o kalbe girmeyecektir. Ama kalp boş ise, o zaman başka şeyler girer o kalbe. Kalbinizi Allah'la doldurun ki başka şeyler girmesin. Eğer kalbinizde Allah'tan başka şeyler varsa, Allah Azze ve Celle o kadar sizden uzaktır. Kalbinizin ne kadar Allah'ın dışında başka şeylerle dolu ise, o kadar Allah'tan uzaksınız. Allah da sizden o kadar uzak demektir. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın sıfatı zikrediliyor burada. Sadece Halim değil bakın. Aynı zamanda Evvah'tır. Çok dua ediyor. Çok zikrediyor. Çok ah çekiyor. Aynı zamanda Munib'tir. Sadece Allah'a yöneliyor. Allah'ın dışında başka bir şeye yönelmiyor. Her şeyle alakasını kesiyor ve kesilmiş duruma geliyor. Artık Allah dışında hiçbir şey onu meşgul etmiyor. Allah'ın dışında hiçbir şey zaten meşgul olmaya da değmez. Bu şekilde Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ın 3 tane sıfatını zikrediyor burada. Halim idi diyor. Yumuşaktı, yani peygamberleri arasında Hazreti İbrahim yumuşaklığıyla meşhur. Hazreti Musa'nın sertliğiyle meşhur olması gibi. Buna rağmen dikkat ediniz. Dikkat ediniz, Hazreti İbrahim Aleyhisselam yumuşak olarak tarif ediliyor Kur'an'da. Ama o yumuşak peygamber gidiyor ve putları kırıyor. Demek ki yumuşak olmak putları kırmaya engel değil. Demek ki yumuşak söz söylemek, nasıl ki Hazreti Musa'ya ve Harun'a وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيْنَ buyurulmuş idi. Girin Firavun'a, ona yumuşak söz söyleyin. Girin Firavun'a, ona yumuşak söyleyin, belki de anlar denilmiş idi. Hazreti Musa ve Harun'a hitaben Allah böyle emretmişti. Musa ve Harun gittiler, ne söylediler Firavun'a? Aklan mı aldılar? İbadetten mi bahsettiler? Ahlaktan mı bahsettiler? Neyden bahsettiler? Madem ki Allah Azze ve Celle kavlu leyyin söyleyin, yumuşak söz söyleyin dediğine göre onlar ne söylediler acaba? Hazreti Musa'nın söylediği şey la ilahe illallah idi. Gel diyordu ey Firavun, Rabbul Alemine teslim ol. Gel Allah'tan başka ilahlık taslama. Gel başka şeyleri ilahlaştırma. Kendini de ilahlaştırma. Demek ki yumuşak söz buydu. Demek ki yumuşak söz la ilahe illallah idi. Çünkü la ilahe illallah bütün insanların kabul edebileceği bir sözdür. Çünkü kainatta Allah'tan başka bir ilahın olmadığını her akıllı insan anlayabilir. Dolayısıyla bunu kabul etmek kolaydır. Onun için kavleyin la ilahe illallah'tır. Kavleyini yanlış anlayanlar, İslam'ın hakikatlerini anlatmayanlar, la ilahe illallah'ı sert bulanlar, daha hala onun zamanı gelmedi diye düşünenler, şimdilik namazdan, niyazdan bahsedelim diyenler, ahlaktan ve adaptan bahsedelim diyenler, la ilahe illallah anlatmayanlar, onlar o yaptıklarını leyin olmak zannediyor, yumuşak olmak zannediyorlarsa da bu aslında taviz vermektir ve hakikatleri anlatmamaktır. İşte kavlu leyinin ne olduğunu Kur'an bize açıklıyor. Gidin ona kavlu leyinle hitap edin, yumuşak söyleyin dediği zaman Allah Hazreti Musa gitti ve la ilahe illallah'a davet etti. Çünkü la ilahe illallah aslında her insanı kabul edebileceği bir itikat idi. Çünkü kainatta Allah'tan başka bir otoritenin olmadığını her akıllı varlık kabul etmeliydi. Nasıl ki Hazreti Musa'nın kavlu leyyini la ilahe illallah'tır. Allah katında kavlu leyyin la ilahe illallah'tır. Aynı şekilde burada Hazreti İbrahim hakkında halimdir buyuruyor. Yumuşaktı ama onun yumuşaklığı yeri geldiği zaman putları devirmesine engel değildi. Daha çocuktu ama yine de Hazreti İbrahim Aleyhisselam putları devirebilecek kadar da cesur ve aynı zamanda şimdiki ifadeyle radikal bir Müslüman idi. Demek ki her ne kadar o kelimeyi sevmiyorsan da anlaşılması için o kelimeyi kullandın. Hakikatte Müslüman radikal olmaz, Rabbani olur. Her Rabbani aynı zamanda radikaldir. Ama her radikal Rabbani değildir. İslam ahlakına sahip olmayanlar radikal olsalar da Rabbani sayılamazlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Rabbani bir Müslüman idi. O bir muvahhid idi. Onun yumuşaklığı geri geldiği zaman küfre karşı, şirke karşı sert olmasına engel olamıyordu. Nasıl ki Allah Resulü de yumuşak idi. Herkese karşı merhametliydi. Fakat hiçbir zaman şirkin önünde iki büklüm olmuyordu. Gel seninle anlaşalım ya Muhammed diyorlardı. Ama Allah Resulü hiçbir zaman onlarla anlaşmıyordu. Yumuşak Hazreti Muhammed, güzel ahlak sahibi Hazreti Muhammed ve inneke le'ala hulukin azim denilen hakkında Allah'ın böyle buyurduğu yüce ahlak sahibi olan Hazreti Muhammed yine de kafirlerle hiçbir zaman anlaşmıyordu. Aslında yüce ahlak ve yumuşaklık nerede gösterilecek? Ve yüce ahlakın ilk şartı zaten kafire karşı taviz vermemek idi. Yüce ahlaka sahip olabilmek ve o ahlakı muhafaza edebilmek ancak kafire karşı taviz vermemekle mümkündür. Kafire karşı taviz verdiğiniz zaman ahlakınızı muhafaza edemezsiniz. Demek yumuşaklık yeri geldiği zaman tavır koymaya engel değil. Demek ki Müslüman nerede, ne zaman, ne kadar yumuşak olacak? Nerede, ne zaman, ne kadar sert olacak? Peygamberlerden öğrenecek. İşte Hazreti Ebu Bekir Sıddık yumuşaktır, öyle değil mi? Hazreti Ömer dendiği zaman sertlik akla gelir. Ebu Bekir Sıddık dendiği zaman da yumuşaklık akla gelir. Halbuki o yumuşak Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh yeri geldiği zaman kalkıyor ve bütün dünyayı meydan okuyordu. Gidelim ya Resulallah diyordu, Mekke'nin ortasında haykıralım ya Resulallah. Efendimiz daha vakti saati gelmedi ya Ebu Bekir dese de daha birkaç tane Müslüman vardı. Buna rağmen gidiyordu, gidelim diyordu ya Resulallah. Gidelim, o yumuşak Ebu Bekir söylüyordu. Demek yumuşaklık böyle zamanlarda böyle davranışa engel değil. Demek yumuşak olanlar yeri geldiği zaman böyle davranabilmelidirler. Aksi halde yumuşaklık Allah'ın istemediği bir şey olmuş olur. Nerede, ne zaman, ne kadar yumuşaklık? Öyle bir yumuşaklık ki Allah Azze ve Celle'nin yumuşaklığı gibi. Öyle bir sertlik ki Allah'ın sertliği gibi. Yumuşak olan Allah Azze ve Celle, Rahman olan Allah, Gafur olan Allah, Tevvab olan Allah, yeri geldiği zaman muntakim de oluyor. Kafirden intikam da alıyor hem bu dünyadan da ahirette. Yeri geldiği zaman muntakim oluyor Allah Azze ve Celle. Yeri geldiği zaman aziz oluyor Allah Azze ve Celle. Onun için Allah'ın yumuşaklığı üzerinde duranlar, merhameti üzerinde duranlar, peygamberlerin yumuşaklığı ve merhameti üzerinde duranlar, bir gün Rabbani bir Müslüman gördükleri zaman, tevhidi anlatan bir Müslüman gördüklerinde, şirke karşı mücadele veren, şirke karşı taviz vermeyen, şirke karşı yumuşak olmayan bir Müslüman gördükleri zaman, kardeşim peygamberler yumuşaktılar, siz neden böyle sertsiniz diyenlere yazıklar olsun. Çünkü onlar aslında yumuşaklığın manasını anlamamış kimselerdir. Yumuşaklığın manasını anlamış olanlar peygamberler gibi yumuşak olurlar. İşte İbrahim aleyhisselam halim idi, yumuşaktı ama onun yumuşaklığı putları kırmasına engel olmuyordu. Onun yumuşaklığı gidip de Namrud'un karşısında hakikatleri söylemesine engel olmuyordu. Gidiyordu, diyordu ki benim Rabbim öldürür ve diriltir. Nemrut diyordu ki ben de öldürür ve diriltirim. Demagoji yapıyordu. Sonra İbrahim aleyhisselam onun laf uzatacağını anladığı zaman diyordu ki benim Rabbim güneşi doğudan doğuruyor. Sen güneşi doğudan doğurup batıdan batırıyor. Haydi sen onun tersini yapsana. Febuhitellezi kefer. Kafir şaşırıverdi, cevap veremedi. İbrahim aleyhisselam o yumuşak peygamber gidiyor. Zamanın Nemrud'u ile tartışıyordu. Ondan çekinmiyordu. Demek yumuşak olmak zalimin karşısında hakkı gizlemek değil. Demek yumuşak olmak ahlaktan bahsetmek, tevhidden bahsetmemek değil. Demek yumuşak olmak kafirlerin konuşulmasını istemediği meseleleri konuşmamak değil. Demek yumuşak olmak sadece onların istediği meseleleri konuşmak demek değil. Onların istemediklerini de konuşur yumuşak adam. Yumuşaklık Müslümanlara karşı, yumuşaklık insanlara karşı, şirke karşı yumuşaklık yok, küfre karşı yumuşaklık yok. Yumuşaklık kafirle uzlaşmacı olmak demek değil. Kafirin küfrünü ortaya koymamak demek değil. Yumuşaklık şirke karşı mücadele etmemek demek değil. Şirkin belini sıvazlamak demek değil. İşte Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yumuşaklığı böyle bir yumuşaklık idi. Ya İbrahim, ağrit an hâzâ. Dediler ki, ey İbrahim bırak bu işi. Bırak, vazgeç bundan. Allah'a yalvarmaktan vazgeç çünkü iş bitirilmiştir artık. Artık Allah'ın hükmü gelmiştir. Sen ne kadar yalvarırsan yalvar. Ya Rabbi mühlet versen, Lut'un kavmine biraz daha mühlet versen diye yalvarsan da artık dua makbul değil, duanın vakti bitti. Çünkü sen bilmiyorsun onların kalbindekileri. Ama Allah Azze ve Celle biliyor. Artık onlardan kimse iman etmeyecek. Sen bilmiyorsun. Sen ümitleniyorsun ama Allah biliyor onlardan kimsenin iman etmeyeceğini. Allah onlara gereği kadar mühlet tanıdı zaten. Ama sen mühletin uzatılmasını istiyorsun. Allah Azze ve Celle açısından bakılırsa meseleye bu doğru olmaz. Çünkü madem ki onlara mühlet tanındı ve onlar mühleti kullanmadılar. Madem ki iman etmediler ve artık etmeyecekler, o halde artık azabın gelmesi adaletin gereği. Allah adaletini de gösterecek, sadece rahmetini göstermeyecek. Aynı zamanda adaletli olduğunu gösterecek Allah Azze ve Celle. Hem Allah'ın azap etmesi gelecek nesiller için hayırlıdır. Gelecek nesillere ibret edecek onlar Allah Azze ve Celle. Yoksa nasıl olacak, gelecek nesiller nasıl anlayacaklar? Allah'ın azabını görmeyenler, Allah'ın intikam sıfatını görmemiş olurlar. Allah'ın azabı gelmez ise o takdirde kötülük devam eder yeryüzünden. Ve gelecek nesiller de o kötü ahlakı onlardan alırlar. İşte onun için o kötü ahlakı onlardan almasınlar diye, yeni bir nesil meydana gelsin diye o eski neslin kökünün kurutulması lazım. Ey İbrahim, sen anlamıyorsun o meseleyi. Sen hala onların iman etmesini istiyorsun. Onlara mühlet verilmesini istiyorsun. Halbuki mühlet verildiği müddetçe onların nesli kafir oluyor. Mühlet verildiği müddetçe yeni nesiller gelmiyor. Onlardan doğacak olanların hepsi kafir olarak yaşıyor. Dolayısıyla Allah'ın rahmeti onlara azap edilmesini gerektiriyor. Onlar götürülecek ve yeni bir nesil meydana getirilecek. Ve o nesil iman edecek. Onun için Allah'ın lütfu hoş olduğu gibi kahrı da hoştur ey İbrahim. Sadece lütfu hoş değil Allah'ın. Aynı zamanda kahrı da hoş. Azap ediyorsa onun azabı da hoştur. Gelecek nesillerin hayrınadır. Ya İbrahim, arif an haza, innehu kad caa emru rabbik. Vazgeç bundan dediler. Rabbinin emri gelmiştir, artık iş bitmiştir. Ve innehum atihim azabun gayru merdud. Onlar dediler, onlara reddedilmeyecek, geri dönmesi mümkün olmayan bir azap gelmiştir artık. Ve lemme caet rusuluna lutan si'e bihim ve taqa bihim zer'an. Oradan çıktılar, Hazreti İbrahim'in yanından ve Lut'un yanına gittiler. Lut aleyhisselam'ın yanına geldiler. Onları gördüğü zaman Lut aleyhisselam daraldı, içi daraldı. Çok kötü oldu, sıkıldı. Çünkü gelenler güzel erkek kılığında gelmişlerdi. Hazreti Lut aleyhisselama gelen melekler aynı melekler. Bazı rivayetlerde 3 melek olduğu söyleniyor. Cebrail, Mikail ve İsrafil. Bazı rivayetlerde 4 olduğu söyleniyor. Bu 3 meleğe ilaveten Rafail adında bir başka melek. Bazı rivayetlerde 8 olduğu, bazı rivayetlerde 9 olduğu, bazısında 12 ve 13 olduğu ifade ediliyor. Her ne ise sonuçta birkaç tane melek yani. Bunlar Hazreti İbrahim'in yanından çıkmışlar ve Lut aleyhisselama gelmişlerdi. Melekler geldikleri zaman erkek kılığında gelirler, kadın kılığında gelmezler. Nasıl ki peygamberler erkeklerden gönderilirler, melekler de insan kılığına girdikleri zaman kadın kılığına girmezler. Erkek kılığında geldiler, güzel, yakışıklı gençler olarak geldiler. Onların yakışıklılığını görünce Hazreti Lut aleyhisselam korktu. Çünkü milletinin ahlaksızlığını biliyordu. Bunlar kendisinin misafirleriydiler ama Lut aleyhisselamın ödü kopuyordu. Şimdi bunların geldiğini görecekler, duyacaklar. Ve o zaman gelecekler, bu güzel gençleri ondan isteyecekler. O zaman onları koruyacak gücü de yoktu Lut aleyhisselamın. Ne yapacaktı? İşte o yüzden sıkıldı Lut aleyhisselam. Sıkıldı. Ahlaka sahip olabilmek ve o ahlakı muhafaza edebilmek ancak kafire karşı taviz vermemekle mümkündür. kafire karşı taviz verdiğiniz zaman ahlakınızı muhafaza edemezsiniz. Yumuşaklık şirke karşı mücadele etmemek demek değil. Şirkin belini sıvazlamak demek değil. Faaliyetler içerisinde yer almayanlar, sadece dille müdahale edenler, bu zamanda elle müdahale edemiyoruz, o yüzden dille müdahale edebiliriz diyenler, bilsinler ki onlar korkaklığı tercih etmiştir. O zaman onları koruyacak gücü de yoktu Lut Aleyhisselam'ın. Ne yapacaktı? İşte o yüzden sıkıldı Lut Aleyhisselam. Sıkıldı. Bazı rivayetlere göre bir kızı onları görmüştü. Melekler o kıza sormuşlardı. Ve o kız da onları almış Lut Aleyhisselam'a götürmüş idi. Lut Aleyhisselam kızına tembih etmişti ya da onları getiren kız her kim ise kendi kızı olmaya da bilir. Tembih etmişti, sakın bu misafirlerin geldiği kimseye söyleme. Ama Lut Aleyhisselam'ın karısı kafire idi. Karısı Lut'a iman etmeyenlerdendi. Karısı ahlaksız idi. Daha doğrusu ahlaksızlığı destekleyenlerdendi. Kendisi belki zina etmiyordu. Peygamberlerin karısı zina etmezler. Kafire olabilirler ama hiçbir peygamber karısı zina etmemiştir. Allah Azze ve Celle peygamberlerin namusunu bu şekilde korumuştur. Onların yüzlerini kızartmamıştır. Karısının kafire olması bir peygamberin yüzünü kızartmaz. Ama karısının namussuz olması peygamberin yüzünü kızartır. O yüzden Allah Azze ve Celle peygamberleri korumuş idi. Onların namuslarını korumuştu. Hazreti Lut'un karısı kafireydi ve kavmine haber ediyordu. Gelin dedi, evimize güzel erkekler geldiler. Öyle güzel erkekler ki benzerlerini hiç görmedim hayatımda. Tam istediğiniz gibi gelin diye haber etti onlara. Bir peygamberin karısı, tıpkı Nuh'un karısı gibi, tıpkı Nuh'un oğlu gibi. Onlar da iman etmemişlerdi. Nuh'un oğlu da helak edilmişti, karısı da helak edilmişti. Şimdi ise burada Lut Aleyhisselam'ın karısı misal veriliyor. Lut'un karısı da hıyanet etti. Peygamber olan Lut'un davasına, gelen meleklere hıyanet etti. Ve o meleklerin gelmesinden dolayı Lut Aleyhisselam'ın içi sıkıldı. Çünkü onları insan zannediyordu. Onları kendisinin misafiri olarak görüyordu. Ama onları nasıl koruyacağını düşünüyordu. وَقَالْ هَذَا يَوْمُ نَصِيبٍ Bu dedi çok çetin bir gün. Ben ne yapacağım şimdi? Çok çetin bir gün. Onları gördüğü zaman biraz sonra olacak olan olayları tahmin ediyordu. Ve onları koruyamayacaktı, bunu biliyordu. Çok zor bir gün bugün dedi. Ne yapacağım ben şimdi? وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ اِلَيْهِ Kavmi haber aldılar ve geldiler. İşte Lut'un karısı haber etmişti onları ve koşa koşa, harıl harıl koşa koşa geldiler. Birkaç tane güzel genç geldi evimize deyince onlar hemen koşup geldiler. Lut Aleyhisselam yolda giderken bazı rivayetlere göre onlara döndü, dedi ki ey gençler, vallahi dedi, sizin iyiliğiniz için söylüyorum, bu millet var ya, dünyaya gelmiş en kötü millettir dedi. Ben dedi bunlar kadar ahlaksızını bilmiyorum yeryüzünde. Lut Aleyhisselam'ın niyeti şuydu. Bunlar insan zannediyordu çünkü. Hala bilmiyordu melekler, ona hemen söylememişlerdi kendilerinin melek olduğunu. Ve Lut Aleyhisselam onlara kibarca demek istiyordu ki buralardan kaçın gidin. Ben sizi koruyamam ama ben ev sahibiyim diye size gidin de diyemiyorum. Ama ben biliyorum biraz sonra olacak olan olayları. Vallahi bu millet yeryüzüne gelmiş en kötü millettir dedi. Melekler anlamazdan geldiler. Biraz sonra Lut Aleyhisselam onların anlamadığını zannetti de ikinci kez aynı şeyi söyledi. Vallahi dedi, ey gençler, ben bu milletim var ya o kadar ahlaksızdır ki bunlar gibisi yoktur dünyada. Yine anlamazdan geldi melekler. Yine gittiler, devam ettiler onunla beraber. Biraz sonra tekrar söyledi Lut Aleyhisselam, ey gençler dedi, vallahi benim bu milletim çok ahlaksızdır ha dedi. İstiyordu ki onlar korksunlar ve gitsinler. Ama onlar gitmiyorlardı. Bir rivayette dördüncü kez de bunu söyledi. Çünkü Allah Azze ve Celle Hazreti Cebrail Aleyhisselam'a bazı rivayetlere göre öyle emretmiş idi. Dört defa veya üç defa Lut onların aleyhine şehadette bulunsun, ondan sonra onları azap edin. Kendi peygamberleri onların aleyhine üç defa bunlar yeryüzünün en kötü milletidir de desin, ondan sonra azap edin. Çünkü bir peygamber kendi ümmeti için şahittir. Allah Azze ve Celle onları şahit yapar. Ve işte birincisini söylediği zaman Cebrail Aleyhisselam, insan kılığında gelen Cebrail yanındaki diğer meleklere işte bir dedi. İkinciyi söylediğinde işte ikincisi dedi. Üçüncüyü söylediğinde işte üçüncüsü demişti. Melekler anlıyorlardı ama Lut Aleyhisselam hala anlamıyordu meseleyi. Ve çok çetin bir gün bugün benim için, ne yapacağım diyordu o sadece. Ve milleti koşup geldiler. Ve ca'ahu kavmuhu yuhra'una ileyhi. Koşa koşa ona geldiler. Ve min qablu kanu ya'maluna sayiat. Onlar daha evvel de zaten o pis işi yapıyorlardı. Erkek erkeğe münasebette bulunuyorlardı. Kadınları bırakmışlar, fıtratlarını bozmuşlardı. Kadından zevk almıyorlardı. O güne kadar dünyada böyle bir ahlaksızlık olmamış idi. İlk defa Lut'un kavminde böyle bir şey gerçekleşiyor. Ondan evvelki milletler Allah'a şirk koşuyorlardı ama böyle bir şey yapmıyorlardı. Zaman içerisinde fıtrat daha da bozulmuştu. Tevhidden uzaklaşınca insanlar sonunda fıtratlarını bozarlar. Tevhid insanın fıtratını muhafaza eder. Toplumların fıtratını muhafaza eder. Onların fıtri zevklerini muhafaza eder. Normalde erkek kadından zevk alır. Erkek erkekten zevk almaz. Ama fıtrat bozulduğu zaman işte her şey tersine döner. Nasıl ki mesela insan su içmekten zevk alır. Meyve suyu içmekten zevk alır. Nasıl ki insan mesela çay içmekten, ayran içmekten zevk alır. İlk defa içki içen insan içkiyi içemez ve ağzından tükürür. Filmlerde görmüşsünüzdür hani. İlk defa içen insanlara hoş gelmez. Çünkü fıtrat onu reddeder. Haram aslında çirkindir. Ama insan fıtratını zorlar. Zorlar, zorlar, zorlar ve sonunda fıtrat onu sevmeye başlar. Çünkü fıtrat artık bozulmuştur. Artık güzel şeylerden değil, çirkin şeylerden zevk almaya başlar. Onun için bir haramdan zevk alan adam bilsin ki fıtratını bozmuştur. Ve Allah Azze ve Celle her yarattığını İslam fıtratı üzere yaratmaktadır. Eğer bir insan haramdan zevk alıyorsa bilsin ki o fıtratını bozmuştur. Ve fıtratını bozduğundan dolayı da Allah'a hesap verecektir. Hard diskine yüklenmiş olan programı bozmuştur yani. Nasıl ki bilgisayar programla çalışır. Hard diskine hangi programı yüklerseniz ona göre çalışır. İşte Allah Azze ve Celle insanın da hard diskine böyle bir program yüklenmiş. Fıtrat dediğimiz program. Allah'ın programı. Onu değiştirir insanlar, bozarlar. İşte onu bozdukları zaman her şey bozulur. Ölçüler bozulur, düzen bozulur. Fıtrat bozulur. Ve işte o zaman çirkin şeyler güzel görünmeye başlar gözlerine. Hakikatte namussuzluk çirkin bir şeydir. Düşünün mesela bir insanın belki kendisi namussuzluktan zevk alıyor olabilir. Ama düşünün mesela kendisinin bacısıyla olsa, anasıyla olsa, düşünün mesela bunun çirkinliğini hemen anlayıverir. Nasıl ki Allah Resulüne bir genç gelmişti de dedi ki ya Resulallah bana müsaade eder misin? Haşa huzurdan zina etmem için bana müsaade eder misin? Allah Resulünün huzurunda böyle söylüyordu. Ve etrafındaki sahabe-i kiramdan bazıları o genci dövmek istediler. Terbiyesize bak dediler, ne biçim konuşuyor Allah'ın peygamberiyle. Efendimiz dedi ki ey genç, İster misin ki senin ananla bacınla böyle bir şey yapsa başkaları? Nasıl isterim ya Resulallah dedi, erkekliği tuttu. İşte dedi ki Resulullah başkaları da istemezler ey genç. Başkaları da istemezler. Ona fıtratını hatırlatıyor, hatırlattı. Senin fıtratın neyse başkalarınınki de o. Senin bacına, hanımına, anana bakmalarını istemiyorsan sen de başkasınınkine bakma, fıtratını bozma. Hakikatte İslam'ın bütün emirleri fıtrata uygundur. Fıtrat faiz yoluyla para kazanmayı aslında reddeder. Faiziden de nefret eder. Haram bilmeyenler bile faizcilerden nefret ederler. Helal haram bilmeyenler bile, onlar bile içkinin kötülüğünü bilir, itiraf ederler. Helal haram bilmeyenler bile zinanın çirkinliğini bilir, itiraf ederler. Helal haram bilmeyenler bile evliliğin doğru ve güzel olduğunu itiraf ederler. Bütün helaller güzeldir ve bütün haramlar çirkindir. Ehl-i sünnetin görüşüne göre bir şey çirkin olduğu için haram kılınmış değil. Haramsa çirkin kabul edilir. Allah Azze ve Celle haram dediyse o çirkindir. Fıtratlarını bozmasaydı insanlar Allah'ın dediğine geleceklerdi. Fıtratlarının sesine kulak verseler o zaman Allah ne demişse onlar onu söylerler. Fıtratlarını bozdukları zaman başka şeyler söylerler. Eğer insanın baskısı olmasaydı, aklı üzerinde nefsinin baskısı olmasaydı, şeytanın baskısı olmasaydı, sadece fıtratıyla düşünseydi ve konuşsaydı, Allah ne demişse onu aynısını söylerlerdi. Allah'ın dediğine gelirlerdi. Ama nefisleri ve şeytanları bırakmıyor. Baskı yapıyor aklın üzerine. Ve onlara çirkin şeyleri güzel gösteriyor şeytan. Hazreti Lut aleyhisselam onlara yapmayın etmeyin diyecek ama onlar dinlemeyecekler. Koşa koşa gelmişlerdi. Ve bunu oldu bitti yapıyorlardı. O millet yapmıştı. Ondan evvelki kavimlerde Kur'an'ı zikrettiği başka kavimlerde böyle bir ahlaksızlık mevcut değil. Bütün kavimlerde helak edilmiş olan bütün kavimlerde şirk vardır. Ve şirkin sonuçları olarak belki bazı kavimlerde buna benzer ahlaksızlıklar olmuştur. Lut aleyhisselamın kavminde böyle bir ahlaksızlık, Şuayb aleyhisselamın kavminde başka bir ahlaksızlık, her peygamberin kavminde başka ahlaksızlıklar olmuştur. Ama hepsinde ortak olan şey şudur. Hepsi Allah'a ortak koşmuşlardır. Hepsi Allah'ı kabul etmişlerdir ama Allah'a ortak koşarak Allah'ı kabul etmişlerdir. Şirk içerisinde bir inanca sahip olmuşlardır. Kainatın yaratıcısının Allah olduğunu kabul etmişlerdir ama Allah'tan başka ilahları da kabul etmişlerdir. Allah'ın yeryüzüne karışmadığını da söylemişlerdir. Allah Azze ve Celle'nin insana karışmayacağını iddia etmişlerdir. Peygamber ve kitabı kabul etmemişlerdir. Allah'ın insana karışmayan bir Allah olduğuna inanmışlardır. Bir peygamber göndermeyeceğine, bir kitap göndermeyeceğine inanmışlardır. İşte hepsinde ortak olan o yanlışlık bu idi. Onun dışındaki yanlışlıklar kavimden kavime değişebiliyor. Lut aleyhisselamın kavminin hatası, şirkin dışındaki diğer hatası bu iken, Şuayb aleyhisselamın milleti ölçüde ve tartıda hilekarlık yapardılar mesela. Onlardaki en fazla ortaya çıkan, göze çarpan günah odur. Milletlerin buna benzer hatalarında farklılıklar olabilmektedir. Ama helak edilen milletlerin tamamında olan ortak hata şirk idi. Zaten şirk olunca başka hatalar da ona göre yayılmıştır. Fıtrat bir defa bozulmuştur çünkü. Şirk o zaman işte yayılabileceği bir ortam bulur. Tevhidi kaybedince insanlar ölçüleri kaybederler. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, Allah göğü yükseltti ve mizanı koydu. Sakın dedi, mizanda haddi aşmayasınız. Sakın, Allah ölçü koydu, terazi koydu, her şeyde bir ölçü var. Sakın ha sakın ölçüyü aşmayın. Haddinizi aşmayın. Allah'ın koyduğu ölçüleri bozmayın. İşte fıtratın dışına çıkmak Allah'ın koyduğu ölçüyü bozmaktır. Allah'ın koyduğu ölçüye göre erkek kadınla evlenecek idi. Ama onlar bunu da bundan zevk almaz hale geldiler. Halbuki normalde her doğan İslam fıtratı üzere doğuyordu. Ama bu yayıldıkça yayıldı toplumda. İşte o zaman hepsi aynı ahlaksızlığı yapmaya başladılar. Ve işte o zaman قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله. Lut aleyhisselam der ki ey milletim ne yapıyorsunuz, Allah'tan korkun. İşte şunlar kızlarım dedi. Hadi bunlarla evlenin adam gibi. Ne yapıyorsunuz dedi. Ne yapıyorsunuz? Kızların dediği kendi kızları da olabilir, kavminin kızları da olabilir. Bir peygamber kendi milletinin babası sayılır. Nasıl ki mesela peygamberimiz hakkında Kur'an-ı Kerim Ahzab suresinde buyuruyor ki ve ezvacuhum ummahatuhum. Peygamberin eşleri müminlerin analarıdırlar. Madem ki peygamberin hanımıdır o halde onlar o peygamberin hanımları müminlerin anneleri sayılırlar. O halde peygamber de onların babası sayılır. Hanımı eğer onların anası ise o halde peygamberin kendisi de onların babasıdır. Hatta bir kıraate göre yahut da bir tefsire göre ve huve ebuhum şeklinde bir ilave de yapılmıştır. Yani o peygamber onların babasıdır. Dolayısıyla peygamberler kendi kavimlerinin babasıdırlar. O yüzden orada Lut aleyhisselam onlara işte bunlar kızların bunlarla evlenin nikahlanın derken kendi kızlarını kastettiği gibi kavminin kızlarını da kastetmiş olabilir. Çünkü bütün kavminin babası sayılıyordu. Onlarla ihtiyacınızı bu kızlarla görün demek istemiyordu. Bunlarla evlenin diyordu. Çünkü bir haramdan başka bir harama bir haramı terk edin derken başka bir haramı teklif edecek değildi Lut aleyhisselam. Zinayı onlara tavsiye etmesi mümkün değildi tabi. O onlara nikahı tavsiye ediyordu. Haydi şunlarla evlenin artık bu pis işi bırakın diyordu onlara. Fettakullah ve la tuhzuni mifi dayfi. Allah'tan korkun ve benim misafirlerim yanında rezil etmeyin diyordu. Onlara Allah'ı hatırlatıyordu. Siz de Allah'ı biliyorsunuz. Allah'ı inkar etmiyorsunuz. O halde Allah'tan korkun. Allah size bunu yasaklamıştır. Bundan korkun. Hadi Allah'tan utanmıyorsunuz, korkmuyorsunuz. Hiç olmasa beni şu misafirlerim yanında rezil etmeyin. Onlara bedevi ahlakını hatırlatıyordu. Çünkü onların misafirperverlik anlayışlarını onlara hatırlatması gerekiyordu. Siz dedi yani Allah'tan korkmuyorsanız da misafirperverlik de mi bilmiyorsunuz? Misafirlere böyle bir şey yapılabilir mi diyordu. Allah'tan korkmuyorsanız bari hiç olmasa bunlar misafirdir diye düşünün de beni rezil etmeyin misafirlerim yanında. Onlar bütün bu sözleri hepsini reddediyorlardı. Eleyse minkum racunun reşid. Sizin içinizden bir tane adam gibi adam yok mu dedi Lut aleyhisselam. Bir tane reşid adam yok mu içinizde dedi. Bir tane olgunlaşmış adam yok mu içinizde. Bir tane faydalıyı ve zararlıyı anlayacak adam yok mu içinizde. Reşidin manası işte buydu. Bir milletin reşid olması lazım. Millet olarak reşid olmak lazım. Akıl bali olmak, karşı cinse karşı istek duymak başka bir şey. Reşid olmak başka bir şey. Kişinin kendi lehine olan şeyleri bilmesi ve aleyhine olan şeyleri bilmesi. Kişinin reşid olması. Bir milletin reşid olması. Bir milletin toptan rüşte ermesi. Zararlı şeyleri fark etmesi. Allah'tan başka ilahların onlara zarar verdiğini görmesi. Allah'tan başka peşinden gittikleri ilahların onları rezil duruma düşürdüğünü görmesi. Kardeşi kardeşe düşman ettiklerini görmesi. Milletin huzursuz olduğunu görmeleri onların reşit olmasıyla mümkün. Reşit olsalardı Allah'ın dışındaki İlahların insanlara huzur vermediğini görürlerdi. Allah dışındaki otoritelerin insanı tanımadığını ve insana uygun nizamlar meydana getiremediklerini görürlerdi. Ama onlar reşit olamadılar. Burada Lut aleyhisselam onlara reşit olmayı hatırlatıyor. Yok mu içinizde adam gibi bir adam diyor. Kâlû dediler ki lekad alimte mâ lenâ fî benâtike min hak. Dediler ki sen çok iyi biliyorsun ki senin kızlarında ya da bu kadınlarda bizim hakkımız yok. Yani bizim öyle bir iştihamız yok, kadınlara karşı bir arzumuz yok diyorlardı. O kadar hayasızlaşmışlardı ki, o kadar edepsizleşmişlerdi ki açıkça bunu söylüyorlardı. Ve fıtratlarının tamamen bozulduğunu ifade eden bir cümle bu.
Yani diyorlardı ki biz tamamen bozulduk. Biz aslında artık tamamen değiştik. Hiçbir şey kalmadı bizde. Allah'ın verdiği fıtratı tamamen bozduk yani. Hem erkeğe karşı arzu duysalar, hem de kadınlara karşı arzu duysalardı, hiç olmasa belki fıtratlarının yarısını bozmuş olacaklardı. Yarısı yerinde durmuş olacaktı ama onlar artık kadınlara karşı hiç arzu duymaz hale gelmişlerdi. Onlar tamamen erkek arzusu duyuyorlardı. Tamamen fıtratlarını öldürmüşlerdi yani. Ondan dolayı onların artık helak edilmesinin vakti gelmişti. Çünkü artık bunlar fıtratlarını tamamen bozmuşlardı. Fıtratları tamamen bozulanlar, kalpleri tamamen kas katı hale gelenler ve kalpleri simsiyah hale gelenler, hatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim gışave. Allah onların kalplerine mühür basar, onların kulaklarına mühür basar ve onların gözlerine Allah perde çeker. Artık onlar hakikatleri göremezler. Çünkü onların kalpleri tamamen simsiyah olmuştur. İşte öyle diyorlar, kendileri bunu itiraf ediyorlardı. Diyorlardı ki bizim kadınlara karşı hiç arzumuz yok. O yüzden biz kadınlarla evlenecek değiliz diyorlardı. وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ. Sen çok iyi bilirsin biz neyi istiyoruz. O kadar utanmaz olmuşlardı ki biz artık yani kadın istemiyoruz, erkek istiyoruz. Bunu sen çok iyi bilirsin diyorlardı. Hazreti Lut aleyhisselam onlara hiçbir şey yapamayacağını düşünüp Allah'a yalvarıyordu. Ve diyordu ki قَالَ لَوْ اَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٍ. Keşke de size karşı bir kuvvetim olaydı. Keşke diyordu size karşı bir kuvvetim olaydı. اَوْ اَوْ اِلَى رُكْنٍ شَد۪يدٍ. Yahut da bir rükn-i şedide, sağlam bir kaleye keşke sığınsaydım. Keşke sığınacağım çok kuvvetli bir yer olsaydı. O zaman ben bilirdim size yapacağımı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki aslında Allah Lut'a rahmet eylesin. Aslında Lut bir rükn-i şedide sığınmış idi. Allah'a sığınmıştı. Allah'a sırtını yaslamıştı aslında. Ama o anda üzüntüsünden onu unutuvermişti de. Keşke diyordu bir sağlam kaleye sığınsaydım. Allah halbuki sağlam kaleydi. Sağlam kaleydi ama o anda üzüntüsünden unutmuştu Lut aleyhisselam. Misafirlerine karşı yüzü kıpkırmızı oluyordu. Onlara bakıyordu, bunlara bakıyor. Ne diyeceğini bilemiyordu. Keşke diyordu bir kuvvetim olaydı. Peygamberimiz buyurur ki Allah Lut'a rahmet eylesin. Allah onun duasını kabul etti de Lut'tan sonra gönderdiği bütün peygamberleri kuvvetli bir aşirete sahip olarak gönderdi. Ondan sonra gönderilen bütün peygamberlerin aşiretleri kuvvetli oldu. İşte peygamberimiz gibi mesela onun aşireti Haşimoğulları kuvvetliydiler. Peygamberimizi öldürmek isteyenler Haşimoğullarından korkup öldürememişlerdi. Haşimoğulları da her ne kadar putperest iseler de aşiretçilik yapıyorlar ve peygamberimizi o yüzden koruyorlardı. Allah Azze ve Celle Hazreti Lut'un duasını kabul ediyordu. Keşke size karşı bir kuvvetim olaydı diyordu Lut aleyhisselam. Ve Allah Azze ve Celle ondan sonra gelen peygamberlere kuvvet veriyordu. Kuvvetli bir aşiret veriyordu. Ve Lut aleyhisselam aslında her ne kadar ona kuvvetli bir aşiret verilmemişse de bu ayet bize şunu işaret ediyor. Demek ki kuvveti olanlar mücadele vermek zorundadırlar. Çünkü kuvvetim olaydı diyor Lut aleyhisselam. Ah bir kuvvetim olaydı gösterirdim size. Demek ki kuvveti olsaydı gösterecekti onlara. Demek ki kuvveti olanların mücadele etmesi farzdır. Allah Resulü'nün buyurduğu gibi bir kötülük gördüğünüz zaman gücünüz yetiyorsa elinizle müdahale edin. Yetmiyorsa dilinizle müdahale edin. Buna da gücünüz yetmiyorsa o zaman kalbinizden buğz edin. Bilesiniz ki bu da imanın en zayıfıdır. Bunun da ötesinde hardal tanesi kadar iman yoktur. Eğer buğz etmez hale geldiyseniz, eğer haramları gördüğünüz halde artık size normal geliyorsa imanınız gitmiştir. Haramları gördüğünüz halde sesinizi çıkarmadığınız gibi artık kalben de buğz etmez hale geldiyseniz, normal görüyorsanız hardal tanesi kadar iman kalbinizde kalmamıştır. Gücünüz yetiyorsa elle müdahale edeceksiniz. Allah Resulü böyle buyurdu.
gücünüz yetiyorsa elle müdahale edin demek, illa da o anda gidip mesela içki içen insanın içkisini alıp yere vurmak demek değil. O İslam devletinde yapılabilir. İslam devletine o şekilde müdahale edilebilir. Ama gayri İslami devletlerden harama karşı müdahale, elle müdahale nasıl olabilir? Gayri İslami devletlerde harama karşı müdahale, haramın helalleştirildiği devletlerde, haramın serbest olduğu devletlerde harama karşı müdahale, elle müdahale nasıl olabilir? Yeni bir nesil meydana getirebilmek için elle ayakla yapılan faaliyetler elle müdahale kapsamındadır. Allah yolunda yapılan bütün faaliyetler, İslami faaliyetler elle yapılmaktadır, ayakla yapılmaktadır. Bütün bu faaliyetler elle yapılan müdahale kapsamındadır. Dolayısıyla elle yapması mümkün iken haramlara, şirke karşı müdahale, elle müdahale yapması mümkünken elle müdahale yapmayanlar, yeni bir nesil meydana getirmek için gayret göstermeyenler, talebelerin evlerini boyamayanlar, onlara halı bulmayanlar, kilim bulmayanlar, bütün bunlar elle ayakla yapılır. Faaliyetlerin içerisinde yer almayanlar, sadece dille müdahale edenler, bu zamanda elle müdahale edemiyoruz, o yüzden dille müdahale edebiliriz diyenler, bilsinler ki onlar korkaklığı tercih etmiştir. Çünkü bugünden elle müdahale mümkündür. Ama o dediğim şekilde değil. İçki içen insanın mesela içkisini kaldırıp yere vurmak şeklinde değil. Ama bugün İslami faaliyetlerin içerisinde yer almak, yeni bir nesil meydana getirmek, bu haramlara karşı elle müdahaledir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, gücünüz yetiyorsa elle müdahale edeceksiniz dedi. Gücünüz varken elle ayakla İslami faaliyet yapmaya gücünüz yettiği halde siz elle müdahale etmeyip de bu faaliyetlere katılmayıp da sadece dille müdahale ederseniz yahut da sadece kalple buğz edecek olursanız Allah Resulü'nün dediğini yapmamış olursunuz. Çünkü ona gücü yetmeyen, elle müdahaleye gücü yetmeyenler için sadece müsaade var. Dille müdahaleye veya kalple müdahaleye. Ama elle müdahaleye gücü yetenler elle müdahale etmek zorundadırlar. İşte Lut Aleyhisselam da aynı şeye işaret ediyor. Keşke diyor gücüm olaydı da elle müdahale etseydim. Elle müdahale edecek gücü olmadığı için dille müdahale ediyordu. Ama diyordu keşke gücüm olaydı elle müdahale etseydim. Allah Azze ve Celle bu şekilde Hazreti Lut Aleyhisselam'ın verdiği mücadeleyi anlatıyor bize. Kıssanın bitmesine az kaldı ama ben yine de burada bitirmek istiyorum. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Yeryüzündeki haramları ortadan kaldırmak üzere mücadele verenlere destekle ya Rabbi. Seni sevmeyi nasip eyle ya Rabbi. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle ya Rabbi. Senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize ya Rabbi. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle ya Rabbi. Lillahi Teala'l-Fatiha.